Ayrım 33.
Merkez İdari Heyeti yapılması istenilen protesto mitingi için bir gün tespit etmek konusunda bir türlü karara varamadı. Ben 1 Şubat 1921 Salı günü çok acele olarak etkili bir karar alınması teklifini yaptım. Teklifimin görüşülmesini çarşamba gününe bıraktılar. Çarşamba günü kesinlikle açık bir cevap almak için bir ısrarda bulunmadım. Neticede toplantı yapılacak mıydı, yapılacaksa ne zaman olacaktı gibi kaçamaklı mı cevaplara muhatap oldum. Fakat en sonunda da partinin protesto mitingini gelecek çarşamba günü, yani bir hafta sonra tertip etme niyetinde olduğu açıklandı. Sabrım kalmamıştı. Protesto mitingini tek başıma organize etmeye karar verdim. Çarşamba günü öğle üzeri duvar ilanının metnini matbaada 10 dakika içinde bastırdım. Bu arada hemen 3 Şubat 1921 Perşembe günü için Kron Sirkin'i kiraladım. Benim bu girişimim o günlerde son derece cesaret isteyen bir işti. Pek büyük olan salonu dolduramamak ihtimalimiz bir yana, hepimizin parça parça edilmesi tehlikesi de söz konusuydu. Güvenlik teşkilatımız henüz böyle bir teşebbüs için yeterli kuvvetini bulamamıştı. Ayrıca toplantıya karşı herhangi bir sabotaj hareketi yapılacak olursa, bu durum karşısında takip edebileceğimiz yolda henüz çizilememiştim. Ben bir sirkin aniflerinde meydana gelecek tersliğin herhangi bir salondakinden çok daha zor olacağını düşünüyordum. Fakat Allah'a şükür düşündüklerimin aksi çıktı. Kızılardan oluşmuş sabotajcılar sürüsünü bu sirkin geniş meydanında alt etmek bir salonda tepelemekten çok daha kolay oldu. Şunu aklımızdan çıkarmıyorduk. Basit bir başarısızlık bizleri uzun müddet gölgede bırakırdı. Keza toplantımıza karşı girişilen bir sabotaj girişimi başarıyla sonuçlanacak olursa o güne kadar kazandığımız şöhret ve şeref bir anda yok olurdu. Ayrıca düşmanımız olan Kızıllar bir kere başardıkları işe her zaman teşebbüse kalkarlardı. Bu da bizim toplantı ve faaliyetimizin sabote edilmesine neden olurdu. Eski kuvvetimiz ancak gayet şiddetli mücadele sonunda ve aylar sonra kavuşabilirdik. İlanları duvarlara yapıştırmak için bir günümüz vardı. Perşembe günde maalesef hava bozdu ve yağmur yağdı. Bu durumda halkın yağmur ve soğuk altında dayak yemek ihtimalinin olduğu bir toplantıya koşmak yerine evinde oturmayı tercih etmesinden haklı olarak korktuk. Öğle üzeri salonun dolmayacağından ben de korktum. Çünkü salon dolmazsa merkez idare heyetinin gözünde itibarın bir hayli sarsılacaktı. Bundan dolayı acele olarak el ilanları yazıp bastırdım ve bunları öğlenden önce dağıttırdım. Bu el ilanları halkın toplantıda hazır bulunması için bir davetiye mahiyetini taşıyordu. İki kamyon kiralattım. Bu iki kamyonu mümkün olduğu kadar kırmızı renkte süslettim. Kamyonlara birkaç bayrak kondu ve içlerine partili arkadaşlarımdan 15-20 kişi bindi. Bunları hiç durmadan şehir içinde dolaşıp el ilanlarını dağıtmaları emrini verdim. Böylece perşembe günü akşama yapılacak toplantı için propaganda faaliyetlerine hızlı bir şekilde devam ettiler. İlk defa olarak bayraklarımızla süslenmiş iki kamyon caddelerde dolaştı ve Marksçıların herhangi bir saldırısına uğramadı. Ağzı bir karış açık kalan burjuvalar kırmızı renkle donanmış ve gamalı haçlı bayraklarımızın asılmış olduğu kamyonları hayretler içinde saatlerce seyrettiler. Şehrin dış mahallelerinde yumruklar sallandı. Bu yumruk sahipleri proletaryaya karşı bu yeni tahrik yüzünden son derece kızıp küplere binenlerdi. Keza onlara göre toplantı düzenlemek ve şehir içinde kamyon dolaştırmak yalnız Marksçıların hakkıydı. Akşam saatiydi de sirkin anfilleri çok az dolmuştu. Her 10 dakikada bir telefonla bilgi veriliyordu. Biraz endişelendim. Çünkü bugüne kadar her toplantımızda salonlar saat 7 veya 7'ye çeyrek geçe yarı yarıya dolardı. Fakat anfilerin birden dolmamış olmasının sebebini geç anladım. Keza bu yeni yerin oldukça büyük olduğunu göz önüne almamıştım. Half-Rouse salonunu 1000 kişi doldururken aynı sayıda insan Kron Sirkin'in anfilerinde kayboluyor ve hemen hemen hiç göze çarpmıyordu. Aradan biraz zaman geçtikten sonra daha olumlu haberler almaya başladım. Saat 8'e çeyrek kala Sirkin anfilerinin 4'lü 3'ünün dolduğu ve kişilerin önünde hala büyük bir kalabalığın bulunduğu bildirildi. Bu haber üzerine yola çıktım. Saat 8'e 2 geçe Sirkin önündeydim. Binanın önü hala kalabalıktı. Bunların bir kısmı meraklılardı. İçeri girdiğim zaman bir yıl önce Half-Rouse suyun salonunda yaptığımız ilk toplantıda hissetmiş olduğum şevk, heyecan ve neşeyi tekrar aynen buldum. İnsanlardan kalabalığın oluşturduğu duvarı aşıp yüksekçe yere geldikten sonra başarımın büyüklüğünü o an daha iyi gördüm. Sirk binası binlerce Almanya'yla dolu muazzam bir kavga gibi açılıyordu. Hatta sirkin pisti dahi insanlarla dolmuş kapkara şekilde görülüyordu. 5600 fazla bile satılmıştı. Bu sayıya işsizler, fakir talebeler ve güvenlik teşkilatımız dahil değildi. Bunlar da hesaba katacak olursak içeride 6500 kişi bulunuyordu. Konferansın ismi şuydu: ya geleceği inşa etmek ya da mahvolmak. Geleceğin burada gözlerimin önünde olduğunu görmekten kalbim sevinçle doluyordu. Konuşmam 2,5 saate yakın sürdü. Nutkumun ilk yarım saatinden sonra bu büyük toplantının başarı sağladığını hissettim. Artık bu binlerce kafe ile benim aramda bir bağ ve bir temas kurulmuştu. Bu ilk yarım saatten sonra işten gelen alkış ve olumlu tezahürat sözlerimi sık sık kesmeye başladı. 2 saat sonra alkışlar çoğu zaman bu aynı yerde içime işleyen ve bu hali yaşamamış olanlar için unutulmaz bir şekilde kalan kutsal bir ses sessizliğe yerlerini terk ettiler. Bu büyük kalabalığın doldurduğu sirk binasında adeta küçük bir nefes alma dahi işitilmeyecek kadar bir sessizlik hakim oldu. Son sözlerimi bitirdiğim vakit bir alkış dalgası kabardı. Ardından bu büyük kalabalık kurtuluş şarkısını şevk ve heyecanla söyledi. Sirkin ortasındaki büyük geçitten akıp giden insan selini 20 dakika kadar izledim. Koskoca salon ağır ağır boşalıyordu. Ancak bundan sonra sevinçten coşkun bir halde yerimi terk ederek evime döndüm. Bu büyük toplantımızdan gazeteler fotoğraflarla söz ettiler. Burjuva gazetelerinde yayınlanan bu fotoğraflar mitingin önemini kelimelerden çok daha iyi bir şekilde anlatıyordu. Fakat bu gazeteler mitingin milli bir miting olduğunu bir defa olsun yazmadılar. Hatta mitingi tertip edenlerin isimlerini dahi açıklamadılar. Bu toplantıyla biz önemsiz diğer partilerin arasından sıyrıldık. Artık bizim partimizin varlığını bilememezlik edemezlerdi. Bu büyük başarımızın geçici bir başarı olduğu kanaati uyanmaması ve olumlu kanaatin yerleşmesi için derhal gelecek hafta aynı yerde ikinci bir toplantı yapacağımızı ilan ettik. Sirk binası tekrar binlerce insanla yıkılacak kadar hınca hınç doldu. Bu durum karşısında da üçüncü bir toplantı tertiplemeye karar verdim. Sonuç yine aynı oldu. 1921 yılı içinde toplantılarımız daha da sık yapmaya başladık. Haftada bir toplantıyla yetinmiyor, bazen haftada iki toplantı yaptığımız oluyordu. Hatta bu yıl içinde yaz ve sonbahar aylarında dahi bu sıkı faaliyetli bir gevşeme olmadı. Bazı kere bir hafta içinde üç toplantı yaptığımız oluyordu. Artık devamlı olarak halk üstünde yarattığı etki müthiş oluyordu. Bu ciddi faaliyetlerimizin olumlu sonucu olarak partimize karşı gösterilen sevgi arttı ve partiye kaydolanların sayısı gün geçtikçe çoğaldı. Böyle bir başarı karşısında kızıl rakiplerimiz doğal olarak boş durmayacaklardı. Terör ile sükut arasındaki taktiklerinde tereddüt etmeleri gelişmemize engel olamadı. İşte bu durum karşısında son bir çaba gösterme gereğini duydular. Bu girişimleri tam bir tetiş hareketiydi. Hedefleri toplantılarımızı devam etme imkanını kesin bir şekilde ortadan kaldırmaktı. Terör hareketine başlamak için yoktan bir sebep buldular. 12. Bölüm Kızıllarla Kavga. Bir gün sosyalist milletvekillerinden birine gayet esrarlı bir suikast düzenlendi. Bir akşam bu sosyalist milletvekillerine bir meçhul şahıs ateş etmiş. Daha doğrusu sosyalist Ernst Auer'a ateş edilmemişti edilebilirmiş. Güya Sosyal Demokrat Parti'nin lideri olan bu milletvekilinin eşine rastlanmayan cesareti bu korkunç suikastı etkisiz bırakmış. Suikastçı o kadar hızlı ve planlı kaçmış ki Alman polisi ufak bir iz dahi tespit edememiş. İşte bu esrarlı suikast hareketi Münih'te yayınlanan sosyalistlerin yayın organı olan gazeteler tarafından istismar edildi. Bize karşı azgınca bir tahrik hücumuna geçti. Sosyalist gazete malum laf ebeliğiyle olayı abartarak yazdı. Bu iğrenç yayından bizim büyümemize fırsat vermek için korkunç önlemlere başvurulacağı anlaşılıyordu. Aradan bir iki gün geçtikten sonra işin kokusu çıkmaya başladı. Hofrağız düğün salonunda bir toplantı yapacaktık. Bu toplantıda ben konuşacaktım. Kızıllar kesin bir şekilde hesabımızı görmek için bu toplantıyı seçmişlerdi. 4 Kasım 1921 saat 18.19 toplantımızın acımasızca sabote edileceğine dair ilk haberleri almaya başladık. Gelen ilk haberlere göre Kızıl Partilere bağlı büyük işçi grupları toplantımızı basarak bize en son ve kesin darbeye indireceklerdi. Bu haberlerin bize daha erken ulaşmaması bir aksi tesadüftü. Aynı gün içinde Münih'te bizim için itibarı büyük olan büro binamızı tahliye ederek yeni binaya taşınmıştık. Daha doğrusu eski yerimizde telefon kaldırıldığı halde yeni binamıza telefon getirilmemişti. Bu bakımdan sabotaj haberlerinin bize zamanında ulaştırılması mümkün olmadı. Bundan dolayı toplantımızda ancak zayıf bir emniyet kuvveti bulundurabildik. Emniyet teşkilatımıza mensup olanların sayıları 60'a yaklaşıyordu. Ayrıca alarm vermek için kullanılan alette bir saat zarfında bize yeterli sayıda yardım kuvveti toplayacak şekle getirilmemişti. Bir de şu vardı. Bundan önce de birçok sabotaj haberleri almıştık fakat Kızıllar bu haberlerdeki sabote hareketlerine teşebbüs edememişlerdi. Bir söz vardı. Önceden haber verilen hareketlerin daha yumurta halindeyken öldüğü söylenir. İşte bu söz bizim bütün işlerimizde bugüne kadar hep doğru çıkmıştı. Bütün bunlar bir sabote hareketine engel olmak için tam anlamıyla alınacak önlemlerin hepsine başvurmamıza sebep oldu. Ayrıca Hofrağız düğün salonunun bir sabotaj hareketinin en az başarı gösterebileceği bir yer olduğunu zannediyorum. Biz en korkunç sabotajları toplantılarımızı en büyük salonlarda yaptığımız zamanlarda beklemiştik. İşte bütün bu hatalı düşüncelerimiz bize iyi bir ders oldu. Daha sonra bütün bunları ilmi yollardan inceleyip araştırdık. Araştırmalarımız sonunda önemli sonuçlara vardık. Bu sonuçlar ileride güvenlik teşkilatımızın çalışmalarına çok faydalı oldu. Hofrağız'ın koridoruna girdiğim zaman saat 8'i çeyrek geçiyordu. İşte bu sırada göze çarpan şey sabotaj teşebbüsünün şüphe götürmez bir durumda oluşuydu. Bundan dolayı bizim emniyet teşkilatımız ilk önlem olarak binanın dış kapısını kapatmıştı. Fakat erken saatlerde gelen Kızıllar içerideydiler. Buna karşılık bizim partinin taraftarları dışarıda kalmışlardı. Küçük emniyet teşkilatımız beni koridorda bekliyordu. Hemen salonun kapısını kapattırdım. 45 kadar taraftarlarımıza dikkatli olmalarını tembih ederek bu gençlerin belki de ilk defa milli kuvvetimize sadakatle bağlı bulunduklarını büyük tehlikeye rağmen ispat edecek durumda olduklarını dikkatlerini çektim. Hiçbirimiz bir ceset haline gelmedikçe mücadeleyi bırakmayacaktık. Bu gençlere işlerinden birinin beni terk etmeyeceğinden emin bulunduğumu da bildirdim. Eğer herhangi birinin korkak ahmakça bir hareketini yakalayacak olursam ben, bizzat o kimsenin kol bandını koparacak ve üstünde taşıdığı partimizin bütün işaretlerini söküp alacaktım. Bilahare herhangi bir sabotaj hareketine karşı derhal tepki göstermelerini, savunmanın en iyi şeklinin saldırı olduğunu hiçbir zaman akıllarından çıkartmamalarını sıkı sıkı tembihledim. Sözlerimi bitirdiğim vakit bu gençler bana alışılmıştan çok daha keskin bir, daha gür şekilde 3 defa "Hayl!" diye bağırarak cevap verdiler. Bunun üzerine toplandı salona sert adımlarla girdim. Vaziyeti kendi gözlerimle gördüm. Durum şöyleydi. Salon dolmuştu. Sayısız kalabalık intikam ve kin dolu gözlerle bana yıldırımlar yağdırıyordu. Bunların bir kısmı da alaylı sözler söyleyip yüzlerini buruşturuyorlardı. Şimdi her zamankinden daha güçlü olduklarından emindiler. Bütün bunlara rağmen toplantıyı açtım ve konuşmama başladım. Hofrağüstü'nün salonunda yaptığımız bütün toplantılarda ben daima salonun yan taraflarından birinde durur konuşurdum. Bana kürsü görevini bir bira masası görüyordu. Yani salonda bulunanların tam aralarındaydım. Bu şekilde davranışım kindar bakışlarla dolu salonda bir daha hiçbir yerde eşi görülmemiş bir ruh hali meydana getirdi. Önümde ve özellikle sol tarafımda kızıllar bulunuyordu. Hepsi ayaktaydılar. Bu Marksçıların çoğu iri yarı güçlü kimselerdi. Diğerleri de salonun duvarı boyunca kürsüye kadar sıralanmışlardı. Devamlı bir şekilde bira getiriyorlar ve önlerindeki masalara boş bardakları diziyorlardı. Bu boş bardaklar onların cephanesiydi. Toplantının patırsızı ve gürültüsüz geçmesine imkan olmadığını anladım. Konuşmamı kesmelerine rağmen 1,5 saat konuşmaya devam ettim. Duruma hakim olduğum sanılabilirdi. Bu durumu sabotaj ekiplerinin başları hissettiler. Bundan dolayı endişelenmeye başladılar. Devamlı olarak dışarı çıkıp tekrar salona dönüyorlardı. Adamlarıyla sinirli bir şekilde konuşuyorlardı. Bir söz kesmeye cevap verdim. Bu psikolojik hatanın derhal farkına vardım. Fakat bu hareketim üzerine fırtınanın kopması emri verildi. Birkaç protesto şeklinde olan şiddetli bağırışmalardan sonra bir kızıl sandalyenin üstüne fırlayarak havaza çıktığı kadar bağırdı. Özgürlük! Bu bir işaretti. İşaret alan özgürlük şampiyonları derhal işlerine koyuldular. Kısa bir süre sonra salon köpekler gibi uluyan kızıl grup ile doldu. Bu sırada birer top gibi bardak ve sürahiler uçmaya başladı. Bir anda salona sandalyelerin çatırdaması, cam eşyanın kırılması, hayvanlar gibi uluma ve böğürmeler, keskin ve acı feryatlar hakim oldu. Salon cehennemi bir kargaşalık içinde kaldı. Yerimde ve ayaktaydım. Bizim gençlerimizin üstlerine düşen kutsal görevlerini nasıl yaptıklarını takip ediyordum. Her şey bir yana, bir burjuva toplantısının böyle bir durumda kalmasını çok arzu ederdim. Büyük gürültü henüz şiddetlenmeden önce emniyet teşkilatımız, ki bugünden itibaren bu teşkilatımıza hücum kıtası adı verildi, derhal harekete geçip karşı tarafa saldırdı. Gençlerimiz kurtlar gibi 8'er 10'arlık grup olmuşlar, kızıl rakiplerin üstlerine canavarlar gibi atılıyorlardı. Davamıza inanmış olan gençlerimiz kızılları tekme tokat yumruk ata ata dışarı çıkardı. 5 dakika içinde gençlerin hepsi kan revan içinde kalmışlardı. Böylece bir inanç adamı olduklarını ispat etmiş bulunuyorlardı. Bunların başına benim sadık Morris'im de bulunuyordu. Şimdi özel kalemim olan Höss ve diğerleri de ağır yaralı olmalarına rağmen ayakta durabildikleri müddetçe pis kızıllara saldırmaktan geri kalmıyorlardı. Cehennemi gürültü tam 20 dakika devam etti. Bu zaman zarfında sayıları 7 veya 800'ü bulan rakiplerimiz sayıları ancak 50'nin üstünde olan gençlerimiz tarafından salondan çıkartılmış ve merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı. Fakat salonun en sonunda büyükçe bir grup durumunu hala koruyor ve azgın bir direnç gösteriyordu. İşte tam bu sırada salonun giriş tarafında 2 el tabanca sesi işitildi. Bunun üzerine müthiş ve korkunç bir yaylım ateşi başladı. Bu sesler savaş anılarımızı canlandırdı ve kalbimiz sevinç ve mutluluk ile doldu. Benim bulunduğum yerden kimin ateş ettiğini görmeme imkan yoktu. Yalnız bu sıra bir şey anladım. Kan içinde bulunan gençlerimizin bu andan itibaren kızgınlık ve öfkeleri son haddini buldu. 25 dakikalık mücadele sonunda bu son grupta kapı dışarı edildi. Sanki salonda bomba patlamış gibi bir kızgınlık vardı. Taraflarımızdan çoğunun yaraları sarılıyordu. Bir kısmını ise arabayla götürmek gerekmişti. Fakat duruma hakimdik. Bu toplantıya başkanlık eden Herman Esser açıklama yaptı. Toplantı devam ediyor. Söz konuşmacınındır. Ben derhal konuşmaya devam ettim. Toplantımız bittikten sonra koşa koşa ve heyecan içinde bir komiser geldi. Sanki bir deli gibi şöyle bağırdı. Toplantı dağılmıştır. Çatışma bitip ortalık yatıştıktan sonra gelen bu adamcağızın bu garip halini gördükçe gülmekten kendimi alamadım. İşte polisin durumu buydu. O akşam çok şeyler öğrendik. Bu arada kızıllar da aldıkları dersi bir daha unutamadılar. Münih'te çıkan ve sosyalistlerin yayın organı olan München Post'a bizi 1923 yılının sonbaharına kadar proletaryanın yumruğu ile tehdit edemedi. 13. bölüm, tek başına güçlü olmak. Alman ırkçılarının teşkilatları bir çalışma birliği yapıyorlardı. Bir takım cemiyetler birbirlerinin işlerini hafifletmek için karşılıklı ilişkilere girişmişlerdi. Bundan dolayı müşterek bir idare heyeti seçmekte ve ortak bir hareket yolu izlemekteydiler. Maksatları basitti. Böyle yapmakla usulleri birbirinden pek farklı olmayan kuruluş ve partilerden başka bir şeyin söz konusu olmasını önlemek istemekteydiler. Herhangi bir Alman vatandaşının cemiyetin diğer bir cemiyetle bir çalışma birliği yaparak kendilerini birleştiren şeyleri ortaya çıkardıklarını ve kendilerini birbirlerinden ayıran şeyleri de yok ettiklerini öğrenmesi hoşuna gider. Bundan dolayı böyle bir gruplaşmanın faydalı olacağı, etki ve yapıcı kuvvetin önemli bir şekilde artacağı sanılır. Fakat bu tahmin çok hatalıdır. Kanaatimce meseleyi iyice anlamak için aynı amacı takip etme iddiasında olan cemiyetlerin bu düşünce sonunda ne gibi bir durum meydana getireceklerini iyice araştırmak gerekmektedir. Gaye yahut hedef ilk önce tek bir grup tarafından belirlenir. Bir kişi bir gerçeği meydana çıkartır, belirli bir meselenin halini uygun görür, bir gaye ortaya koyar ve gayesinin harekete geçmesini sağlayacak bir hareket meydana getirir. İşte böyle bir cemiyetin veya partinin programı var olan hatalı gidişi düzeltmekten ya da gelecekte bazı yenilikler yapmaktan ibarettir. Hareket bu şekilde meydana gelince hareketi meydana getirenin bir kıdem hakkı bulunur. Tarih göz önünde anlayacak olunursa bu hareketin diğer aynı karakterdeki hareketler tarafından takip edilmesi gerekir. Diğer hareketler ilk hareketin peşinden yürüyerek o hareketin kuvvetlenmesine yardımcı olurlar. Bu tabidir ve mantık bunu gerektirir. Böyle yapılırsa ortak gayenin çıkarına olur. Bilhassa aydın kafaların yeni partiye katılımlarıyla ortak gaye zafere daha kolay ulaşır. İleride tek bir maksat takip eden bir hareket meydana getirmek akla uygun ve doğru bir davranış olur. Fakat bu söylediklerim bu şiirde olmuyorsa bunun sebebi ikidir. Birincisine korkunç demeye mecbur kalıyorum. Beni korkunç demeye yönelten durum şöyledir. İnsanlar çoğu zaman ortak bir davanın peşinde oldukları halde bir birlik haline gelip davaya dört elle sarılmazlar. Büyük çapta her türlü hareket ancak uzun zamandan beri insanların kalplerinde var olan bir temenninin o kalplerde sükut içinde uyuyan ateşli bir arzunun tespit edilip fiile çıkartılmasıdır. Asırlar boyunca insanlar belirli bir davanın sonuçlanmasını arzu ederler. Tahammül edilemez devamlı bir durumdan acı çekerler fakat kendileri için kutsal olan arzunun gerçekleşmesine yardımcı olmazlar. Böyle sıkıntı içinde bulunup acı çeken ve bu duruma bir hal çaresi bulmak için gereken harekete girişmek cesaretini gösteremeyen milletlere ancak aciz adı verilir. Bir milletin hayati kuvvetini ve bu kuvvet tarafından garanti altına alınan hayat hakkını günün birinde Allah'ın yardımıyla yapılması gereken işi başarabilecek yeteneğe sahip bir kimse çıkarsa bundan daha iyi ve daha kutsal bir rastlantı olamaz. Büyük çaptaki bir meselenin bir kısmında binlerce insanın bu davaları halletmek için kendilerini dava adamı yapmaları ve birçok insanın da bu davaları halletmesi için dünyaya getirildiğini sanması mümkündür ve olabilir. Bazen Allah'ın aynı zaman içinde bir davanın çözümlenmesi için çeşitli insanlar ortaya çıkardığı ve son zaferi kuvvetlerin serbest bir hareket içinde bulunduğu sırada en kuvvetliye, en çok layık olana kazandırdığı ve böylece o kimseye davayı halletme görevini verdiği de görülmüştür. Yüzyıllar boyunca dini yaşantılarından memnun olmayanlar kendi dinlerinin şeklinde değiştirmek istemişlerdi. Bu manevi hareketin sonucu olarak toplulukların içinden fikir ve bilgileri itibariyle bu dini buhrana iyi bir reçete yazmaya aday olduklarına inanan yeni bir görüşün peygamberleri veya hiç olmazsa var olan inanışın karşısında olan birkaç insan çıkmıştır. Bu işte de Allah en kuvvetliyi en büyük görevi yerine getirmekle yükümlü kılmıştır. Kritik nokta buradadır. Diğer insanlar Allah'ın yardımına sahip olan böyle bir kimseye çok geç teslim olurlar. Hatta birçok kimse kendini en az onun kadar hak sahibi zanneder ve davayı halletmede kendini onun kadar yetkili ve becerikli kabul eder. Günümüzdeki insanlar ise büyük davaları ancak büyük liderlerin halletme gücünde olduklarını ve kendilerinin de bu kimseye yardımcı olabileceklerini anlamayacak kadar acizdirler. Bundan dolayı hemen hemen her devirde değişik kimseler tarih sahnesine çıkar. Birbirlerine benzeyen bir takım hareketler meydana getirirler. Bu durum karşısında halk açık bir temenni göstermekten uzak kalır. Halkta davaların tamamına dair bir fikir vardır. Fakat halk ideal ve temennilerin özü hakkında açık ve net bir fikir oluşturmaktan mahrumdur. Bu işte korkunç olan taraf, iki ayrı kimsenin aynı amaca doğru tamamen farklı yollardan ve birbirlerinden habersiz olarak gayret göstermeleridir. Bu gibi kimseler şahsi görevlerine karşı en temiz bir imanla ve canlı bir şekilde diğer kimseleri dikkate almadan kendi yollarında yürümeye zorunlu hissederler. Çok açıktır ki çeşitli yollar üzerinde dağılan bu kuvvetler tek bir kuvvet halinde bir noktada birleşecek olursa başarı ihtimali çok daha çabuk ve kaçınılmazdır. Fakat bugüne kadar yapılanlar böyle olmamıştır. Allah kesin mantıkla ve kesin olarak hareket eder. Çeşitli kümeleri birbirleriyle rekabet etmede serbest bırakır, onların zafer uğrunda mücadele etmelerine izin verir. Fakat en sonunda kısa ve emin yolu seçmiş olan hareketi amacına ulaştırır. Birbirleriyle karşı karşıya gelen kuvvetler serbest bir şekilde rekabete girişmezler. En büyük karar mağrur kimselerin doktriner hükümlerinden kurtulup açık bir başarının sağladığı itiraz kabul etmez delil ve ispatla verilmezse iyi ve başarıya giden en kısa yolun hangisi olduğu dışarıdan belirlenemez. Keza bir hareketin başarıya kavuştuğu ve faydalı olduğu ancak başarısıyla ölçülebilir. Dolayısıyla çeşitli gruplar çeşitli yollarla aynı gayeye doğru yürürlerse meydana getirilen işin değerini kıyaslayarak kendi yollarını yollarını mümkün olduğu kadar kısaltarak ve enerjilerini en yüksek dereceye çıkartarak maksatlarına en kısa zamanda ulaşmaktan geri kalmayacaklardır. Bu rekabet sonunda her savaşçının derecesi yükselir. İnsanlık birçok gelişmesini sonuçsuz kalmış, birkaç girişimden çıkan derslere borçludur. Nihayet takip edilecek en iyi yolun belirlenmesi, önceleri bize korkunç gibi görünen ve kişisel, şuursuz ve sorumlu olmayan unsurların ilk dağınıklıklarından ibaret olan bir durumun sonucu olduğuna varılır. Almanya'nın meselesini gidermek için tarih mümkün olan bütün vasıtaları araştırdıktan sonra bunlardan aynı anda yararlanması gereken iki tanesini korumuştur. Bu iki önemli unsur Avusturya ve Prusya idi. Aynı zamanda bu yollardan birini veya bu yollardan birinin diğer kuvvetlerle birleştirilerek takip edilmesi gerektiğine inanılıyordu. O zaman Avusturya'nın takip etmekte olduğu yoldan gidilecekti. Keza o günlerde en büyük kuvveti Avusturya oluşturuyordu. Fakat Avusturya'nın takip ettiği yol ise Alman Riçini meydana getirmek değildi. Kuvvetli bir Alman birliğinin kurulmasına imkan verecek olay milyonlarca Almanın kalpleri kanayarak esef duydukları bir şekilde meydana geldi. Bu olay kardeşler arasındaki kavgamızın en yeni ve en korkunç belirtileri olarak nitelendiriliyordu. Çünkü Alman İmparatorluğu'nun tacı Paris'te değil, aksine tahmin edildiği gibi Königgrätz'da ezildi. Alman Riçinin kurulması ortak yollara uygulanan bir ortak iradenin meyvesi olmadı. Bu gaye daha çok hegemonya uğrunda bilinçli, çoğu zaman da bilinçsiz bir mücadelenin sonucu oldu. Nihayet bu mücadeleden Prusya galip çıktı. Bu sonucu iki asır önce bir gün Habsburgların değil de Hohenzollern'in, yani Prusya'nın yeni Alman Riçinin çekirdeği, kurucusu ve koruyucusu olacağını kim tahmin edebilirdi? Fakat mukadderatın böyle olmasıyla daha iyi sonuç alındığında kim inkar edebilir? Veyahut bugün çürümüş, kokmuş, ahlakı bozulmuş bir hanedan temeli üzerine kurulan bir Alman Riçini kim düşünebilir? Biz burada hayır diyeceğiz ve sözümüze şöyle devam edeceğiz. Durumun doğal gelişmesinin asırlarca mücadeleden sonra kendisine ait olan yere en uygun olanını oturtmuş olduğunu kabul etmek şarttır. Her zaman nasıl böyle olmuşsa bundan böyle de hep aynı olmaya devam edecektir. Bundan dolayı çeşitli insanların aynı maksat için ortaya çıkıp yola koyulmuş olmalarını esef etmemek gerekir. Aynı maksat için ortaya çıkanların en canlı ve en çevik olanı koşuyu kazanacaktır. Çoğu kez milletleri hayatlarında görünüşte birbirine benzer hareketlerin hep bir gibi görünen bir maksada çeşitli yollardan ulaşmak istemelerini zorlayan ikinci bir sebep daha vardır. Bu sebepte feci bir fesat yoktur. Yalnız bu sebepten esef edilir. Esef duyacağımız husus, insanlarda çoğu zaman bir arada toplanmış bir halde rastlanan haset, gıpta ve namussuzluk birleşimidir. Milletin çektiği acı ve içinde bulunduğu buhran hakkında esaslı bilgi sahibi bir kimse çıkar, neden acı çekildiğini ve buhran içinde olduğunu bilir, bunları yok etmeye girişir ve varılması gereken hedefi ve bu hedefe götürecek yolu tespit ederse, dar kafalı kimseler, halkın dikkatini çekmede başarılı olan bu kimsenin hareketlerini dikkatli bir şekilde takibe başlarlar. Ben bu dar kafalı kimseleri, küçük bir ekmek parçası bulmuş olan ve arkadaşlarını uzun uzun ve büyük bir dikkatle inceleyen serçelere benzetirim. Beklenilmeyen bir zamanda ani olarak o kimsenin elinden o küçük ekmek parçasını da alırlar. İşte bir kimse yeni bir yol tespit ederse derhal bu yolun sonunda ümit ettikleri bir ganimete ve nimete ulaşmak isteyen bir takım işsiz güçsüz kimseler meydana çıkarlar. Bu gibi kimseler kendilerini eğer mümkünse hedefe daha çabuk ulaştırabilecek başka bir adam aramaya büyük bir arzuyla teşebbüs ederler. Eğer bu yeni hareket ciddi bir şey ise ve belirli bir program çizilmişse o zaman aynı maksat uğrunda mücadele ettiklerini söyleyen başka kimseler de ortaya çıkar. Fakat Allah'ın sayesinde bu tip kimseler yeni hareketin safları arasına mertçe katılmaktan çekinirler. Tam tersine bu yeni hareketlenmiş gibi görünür. Onun programını çalarlar ve bu çaldıkları program üstüne kendi hesaplarına uygun bir parti kurarlar. Aynı zamanda tam bir bilgi sahibi olmayan kimselere de kendilerinin diğer parti gibi aynı maksada o partiden daha önce sahip olduklarını iddia edecek kadar da yüzsüzlük ederler. Böylece hakir görülecekleri ve ezilip gidecekleri yerde tam tersine kendilerini haklı ve büyük göstermeyi başarırlar. Kendi bayrağına daha önce başka bir kimsenin yazdığını hak etmek, başka bir partinin programını kopya etmek büyük bir yüzsüzlük değil de nedir? Asıl yüzsüzlük belki de bunlar değildir. Asıl yüzsüzlük yeni bir parti kurma şartıyla gerçek partiden ayrılan bu kimselerin daha sonra birlikten ve birliğin öneminden söz etmeleridir. Bu tecrübelerimize sabittir. Irkçıların dağılması, değişik gruplara ayrılması işte böyle meydana geliyordu. 1918 ve 19 arası ırkçı adını taşıyan bazı kurumlar ve partiler peş peşe kurulmuşlardı. Fakat bu kurumların ve partilerin kurulmasında kurucuların hiçbir sorumluluğu yoktu ve olmamıştı. Sadece olaylar bu kuruluşları ortaya çıkartmıştı. Bu kuruluşlardan yalnız biri diğerlerine oranla daha çok meydana çıktı. 1920 yılından itibaren başarılar elde etti. Bu kuruluş Nasyonal Sosyalist Demokratik İşçi Partisi'ydi. Bu arada bir başka partinin kurucularının mertçe verdikleri kadar hayran kalınacak bir hareketti. Çünkü bu mert insanlar diğer harekete oranla kendi hareketlerinin daha az başarı ihtimali arz ettiğini gördüklerinde partilerini kapatarak bir kayıt ve şart ortaya atmadan diğer hareketle birleştiler. Bizim bu sözlerimiz bilhassa Julius Streicher hakkındadır. Bu kişi partinin en yaşlı dava adamlarından biridir. O sırada Nuremberg'de bulunan Alman Sosyalist Partisi'nin Nasyonal Sosyalist Demokratik İşçi Partisi ile bir ilgisi yoktu ve tamamen bağımsız bir şekilde kurulmuştu. Fakat bu iki partinin de gayeleri müşterekti.